Karmaşık Yürekler diye vaaz serimiz devam ediyor. Yakup'un, Hazreti Yakup'un hayatı takip ediyoruz birlikte. İki hafta önce Yakup abisinden kaçmış. Hatırlarsınız Yakup'un abisi Esav böyle bir adammış. Dave, Esav bir bakalım. İşte Esav budur. Büyük, kaslı, tehlikeli bir adam. Yakup ondan kaçıyormuş şimdi. Çöle girmiş. Çöldeyken bir rüya görmüş. Rüyasına Tanrı girmiş. Ve Tanrı onunla görüşmüş ve konuşmuş, hatırlarsınız geçen hafta. Şimdi Yakup annesinin memleketine gelmiş. Tamam mı? Bu hafta aslında Haran Ovası'na, şimdiki Türkiye'deki, ve aslında şöyle gözüküyor bugün. Ve bence 3000 sene önce aslında az çok aynıydı. Tamam mı? Belki bayrak yoktu o günlerde. ama toprak hani şu, evet, şu keçi de varmış. Tamam, elektrik de yokmuş. Ama öyle Harran'a gelmiş. Tamam mı? O zaman kuzeye doğru kaçmış. Türkiye Harran'a gelmiş. Annesinin memleketine, aslında annesinin abisinin yanına gelme, yani dayısının yanına geliyordu. Tamam mı? Ve dayısının adı Lavan, ve şimdi Lavan'ı göreceğiz. İşte tam bir mafya babası, tamam mı? Tehlikeli adam. Göreceğiz bugün. Ve Lavan'ın iki kızı vardı. Onları göreceğiz şimdi. Lea, çirkin olan, ve Rahel, güzel olan. Tamam mı? İki çocuğu, ablası Lea, küçük kardeşi Rahel. Tamam mı? İşte hikayemiz başlıyor. Lavan geldi, Yakup geldi. İlk önce Rahel'le tanışmış. Yani aşk tesadüfleri sever. Tesadüfen Rahel'le tanışıyor ve aslında şimdi sevdiği bir şekilde Rahel'e aşık oluyor. Yani %100 aşık oluyor. Tamam mı? Bu kızla. Ve aslında onun babasına gidiyor. Babasıyla, yani dayısıyla tanışıyor ilk defa ki tanışıyorlar. Ve Lavan, yani Yakup'un dayısı şöyle dedi. Ve bütün bu hikayeler aslında yaratılış, yani Tevrat'tan geliyor. 29. 30. ve 21. bölümler. Bugün 3 bölüm çalışacağız Yakup'un hayatından. Biraz uzun, o zaman bunu özetleyerek yapacağız birlikte. Daha heyecanlı olsun diye, tamam mı? Şimdi ilk önce Lavan Yakup'a, akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın dedi. Söyle, ne kadar ücret istiyorsun? Güzel bir soru değil mi? Ne kadar ücret istiyorsun? Peki bir düşüneyim. Lavan'ın iki kızı vardı. Büyüğün adı Lea, küçüğün adı Rahel'di. Lea'nın gözleri zayıftı. Gördüğümüz gibi çirkindi. Rahel ise boyu posu yerinde güzel bir kızdı. Yakup Rahel'e aşıktı. Lavan'a, küçük kızın Rahel için sana 7 yıl hizmet ederim dedi. Lavan, onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir dedi. Yanımda kal. Yakup Rahel için 7 yıl çalıştı. Rahel'i sevdiği için 7 yıl ona birkaç gün gibi geldi. Ah, tatlı bir hikaye. Şimdi 7 yıl tamamladıktan sonra Yakup Lavan'a gitti, dedi ki tamam, şimdi eşimi ver. 7 yıl tamam ve şimdi onunla evlenmek istiyorum. O zaman bir şölen düzenleniyor. Bütün herkes geliyor. Eğlenip, yiyip, içiyorlar, oynuyorlar. Tam bir düğün, tamam mı? O günlerde bir düğün bir hafta sürüyordu. Bir hafta için. Ama o zaman birinci akşam gecenin köründe Lavan baş örtülü olan kızını veriyor Yakup'a. Çadıra giriyorlar. Birlikte oluyorlar, yatıyorlar ve derin bir uykuya basıyorlar. Sabah olunca, bu kutsal kitaptan okuyorum, Tevrat'tan okuyorum. Sabah olunca Yakup bir de baktı ki, günaydın güzelim. Oh, Lea, çirkin olan abla. Lavan'a direkt koştu. Nedir bana bu yaptığın dedi. Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın? Lavan bizim buralarda adettir demiş. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez dedi. Bu bir haftayı tamamla. Rahel'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık 7 yıl daha yanımda çalışacaksın. Hayda! Yani Yakup kabul ediyor, yapacak bir şey yok. Açtan gözü kör olmuş bu çocuğun. Ve diyor ki o hafta tamamladıktan sonra Yakup da Rahel'i eş olarak aldı. Onu Lea'dan daha çok sevdi. Ve Lavan'a 7 yıl daha hizmet etti. Yani pat diye 14 yıl gitti. Tamam mı? Lavan akıllı bir adam. Hem 14 yıl bedava işçilik aldı. Hem de çirkin olan kızı verdi yani. Evlendirdi. Tamam, o zaman bugün yani bir kadınla iki kadınla evlenmek olur mu diye bahsetmeyeceğiz. Tamam, onu bir yana bırakacağız bugün başka bir zaman için. Şimdi çocuklara başlayalım. Bundan sonra çok dikkat çekici bir ayet var. Yaratılış 29:31. Rab Lea'nın sevilmediğini görünce, yani çirkin olan sevilmediğini görünce çocuk sahibi olmasını sağladı. Acıdı ona, merhamet etti. Oysa Rahel kısırdı. Şimdi bu iki kız kardeş arasında bir yarış başlıyor. Tamam mı? Rahat, hazır ol. Başla! Ve şöyle yapacağız. Siz Lea'nın tarafındasınız. Tamam mı? Ne zaman ki Lea bir gol atıyorsa, yani bir çocuk doğurursa, siz alkışlayacaksınız. Siz ise Rahel'in tarafında olacaksınız. Tamam mı? Rahel ne zaman bir çocuk, erkek çocuğu doğurursa, siz de alkışlayacaksınız. Tamam mı? O zaman yarış başlıyor. İlk önce Lea bir çocuk doğuruyor. Woo! Hadi alkışlayalım. İkinci çocuk. Üçüncü çocuk. Dördüncü çocuk. Yani bu kadın malı götürüyor şimdi, tamam mı? Şimdi şöyle diyor. Yaratılış 31. Rahel Yakup'a çocuk doğurmayınca ablasını kıskanmaya başlamıştı, değil mi? Kıskanmaya başladı. Yakup'a bana çocuk ver yoksa öleceğim dedi. Yani madem suç bende. Yakup Rahel'e öfkelendi. Çocuk sahibi olmanı Tanrı engelliyor. Ben Tanrı değilim ki diye karşılık verdi. Rahel işte cariyem Bilha dedi. Tamam, yani hizmetkar kızım Bilha dedi. Onunla yat, benim için çocuk doğursun, ben de aile kurayım. Yani Rahel burada ne yapıyor? Oyuncu değişikliği yaparak yerini Bilha'ya bıraktı. Bilha sahaya iner inmez iki erkek çocuğu doğuruyor. 4-1 skor. 4-2 oldu. Lea artık doğum yapamadığını görünce yaşlandı ya, pil bitti ya. Cariyesi Zilpa'yı Yakup'a eş olarak verdi. Aynısını yaptı. Şimdi Zilpa iki çocuğu doğurduktan sonra 5-2 oldu. Wow! 6-2 oldu. Wow! Bu arada yani bence Yakup her gece kiminle yatacağını bilmiyor. Ya bu akşam sen misin? Peki o zaman yani. Ve arka planda kadınlar her zaman entrika, yani pazarlık yapıyorlar. Arka planda yani tam bir muhteşem yüzyıl gibi, tamam ya. Kadınlar bir şeyler yapıyor. Yakup tamam, bu akşam sen misin? Bana ne yani. Şimdi ondan sonra Lea bir kez daha sahaya geri geliyor. İki gol daha atıyor. Wow! 7 ve 8-2 oldu. Wow! 8-2 yani. Nihayet Yaratılış 30:22. Tanrı Rahel'i anımsadı. Onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı. Skor 8-3 oldu. Oh. Ve bir kez daha çocuk doğdu. Skor 8-4 oldu. Wow. Ve en sonunda maçın sonucu 8-4 Lea kazanmış ve Yakup'un 12 oğlu oldu. Wow! Alkışlayalım. Tamam. Şimdi işlere bakmak için. Şimdi Yakup Lavan'a gidip maaş konusunu açıyor. Tamam mı? Unutmayalım. Lavan kurnaz birisi. Tilki gibi. Tamam. Mafya babası. Yakup ona geliyor. Şimdi maaşım hakkında konuşmak istedim dayı. Ve Yakup şöyle diyor. Yakup sana nasıl hizmet ettiğimi, sürülerine nasıl baktığımı biliyorsun dedi. Ben gelmeden önce malın azdı. Sayemde, yani benim sayemde Rab seni kutsadı. Malın gitgide arttı. Ya kendi evim için ne zaman çalışacağım? Yani kendi ailem için bir şey yapayım değil mi? Diye sordu. Aslında Tanrı Yakup'un rüyasına girmiş ve Lavan'ın sana yaptıklarını gördüm demiş. Ve aslında Tanrı Yakup'a bir ticari stratejisi veriyor. Bir business plan veriyor ona şimdi. Sen Lavan'dan bütün noktalı ve benekli koyunlar ve keçiler ücretin olarak isteyeceksin. Zaten çobanlıkla uğraşıyorlar. Tanrı diyor ki bütün noktalı ve benekli koyunlar ve keçiler sen isteyeceksin ücretin olarak. Ve ben seni bereketleyeceğim dedi Rab. O zaman Yakup dedi ki Lavan'a, o zaman bana bütün benekli ve noktalı koyunları ve keçileri ver, maaşım olsun diye. Lavan kabul, söylediğin gibi olsun dedi. Ama arkandan o gün çizgili ve benekli tekkeleri, noktalı ve benekli keçileri, beyaz keçilerin hepsini, bütün kara kuzuları ayırıp oğullarına teslim etti. Ve sonra Yakup'tan 3 günlük yol kadar uzaklaştı. Ne yaptığını fark ettiniz mi? Yani bütün bunları aldı gizlice Yakup'tan ve uzağa gönderdi. Evet, benekli noktalı koyunları istersen tamam. 2-3 tane vereceğim ama yüzlerce gönderdim yani. Her neyse Rab Yakup'un keçileri ve koyunları olağanüstü bir şekilde çoğaltıyor bu arada. Ve 30-43'te okuyoruz ki Yakup alabildiğine zenginleşti Rab'in sayesinde. Çok sayıda sürü, erkek ve kadın köle, deve, eşek sahibi oldu. Yani o günlere göre adam oldukça zenginleşti. Tamam mı? Şimdi Lavan'ın oğulları Yakup babamızın sahip olduğu her şey aldı dediler. Yani bu mucizeyi görüp kıskandılar. Tamam mı? Yani bu adam zenginleşti, babamız ise fakirleşmiş. Bütün varlığını babamıza ait şeylerden kazandı demişler. Ve Yakup bu sözleri duyunca Lav'ın kendisine karşı tutumunun eskisi gibi olmadığını anladı. Ben kutsal kitaptan okuyorum. Rab Yakup'a atılarının topraklarına, akrabalarının yanına dön dedi. Ve seninle olacağım. Yani 20 yıl bitti. 7 yıl Rahel için, 7 yıl Lea için, kaç oldu? 14. 6 yıl daha çalıştı bu sürüler için. 20 yıl tamamladıktan sonra Rab ona diyor ki artık eve gitmenin zamanı geldi. Tamam mı? Gideceksin. Ve Lavan'dan korktukları için Yakup'da kaçacağını söylemeyerek bütün eşlerini, çocuklarını, sürülerini toplayıp kaçmışlar. Tamam mı? Lavan'a haber vermeyerek. Yani Rab onun karakteri, Yakup'un ismi ne anlamına geldiğini hatırlar mısınız? Topu tutan, yani kurnaz, aldatıcı, dolandırıcı. Ve burada bir kez daha Lavan'a aldatıyor yani. Yani Rab onun karakteri üzerinde 20 yıl çalıştığı halde burada eski Yakup bir kez daha ortaya çıkıyor. Dolandırıyor, gizlice kaçıyorlar. Diyor ki, okuyacağım 31-22. ayetin. Üçüncü gün Yakup'un kaçtığını Lavan'a bildirdiler. Şimdi ne olacak? Onun peşine düşecek mi? Düşecek. Lavan yakınlarını yanına alıp Yakup'un peşine düştü. 7 gün sonra Gilgat Dağlık bölgesinde ona yetişti. O gece Tanrı Lavan'ın düşüne girerek, rüyasına girerek Tanrı ona dikkatli ol dedi. Yakub'a ne iyi ne kötü bir şey söyle. Lavan Yakub'a yetişti. Yakub'un çadırını Gilgat Dağlık bölgesinde kurmuştu. Lavan da yakınlarıyla birlikte çadırını aynı yere kurdu ve konuşacaklar. Ve Lavan Yakub'a nedir bu yaptığın dedi. Beni aldattın. Kızlarımı alıp savaş tutsağı gibi götürdün. Haklı mı? Haklı, doğru. Neden gizlice kaçtın? Neden beni aldattın? Niçin bana söylemedin? Seni sevinçle, ezgilerle, tefle, lirle yolcu ederdim. Arkandan su dökerdim, kola bile dökerdim istesen. O günlerde zaten kola yoktu ama olsaydı dökerdim. Torunlarımla, kızlarımla öpüşüp vedalaşmama izin vermedin. Aptallık ettim yav. Size kötülük yapacak güçteyim. Ama babanın tanrısı dün gece bana dikkatli ol dedi. Yakub'a ne iyi ne kötü hiçbir şey söyleme. Yakub ise Lavan'a şöyle yanıtladı. 20 yıl yanında kaldım. Koyunların, keçilerin hiç düşük yapmadı. Sürülerinin içinden tek koç yemedim. Yabanıl hayvanların parçaladığını sana göstermedim. Zararını ben çektim. Gece ya da gündüz çalınan her hayvanın karşılığını benden istedin. Yani senin için vefalı bir şekilde, sadık bir şekilde çalışmadın mı? Öyle bir durumdaydım ki gündüz sıcak, gece kurağı yedi bitirdi beni. Gözüme uyku girmedi. Sanki İstanbul'da yaşıyormuşum, değil mi? Her zaman çalışıyordum. 20 yıl evinde böyle yaşadım. İki kızın için 14 yıl, sürün için 6 yıl sana hizmet ettim. 10 kez alacağımı değiştirdin. Maaşımı değiştirdin 10 kez. Babamın ve İbrahim'in tanrısı, İsa'nın taptığı tanrı benden yana olmasaydı beni 50 boş gönderecektin. Tanrı çektiğim zorluğu, verdiğim emeği gördü ve dün gece seni uyardı dedi Lavan'a. Ve bu iki adam barıştılar, anlaştılar. Bu anlaşmazlığı hallettiler ve Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın önünde bir anlaşma yaptılar ve öpüşerek barış içinde birbirlerinden ayrıldılar. Ve Yakup vaat edilen ülkeye doğru yolculuğunu devam etti. Tamam mı? Bu Tanrı'nın sözünden gerçek bir hikaye. Peki bir soru soracağım. Yakup bu 20 yıl neden yaşamak zorunda kaldı? Yani burada hiçbir şey olmuyor aslında. Tanrı ona vaatler verdi. Seni vaat edilen ülkeye götüreceğim. Seni bekleyip şu yapacağım, şu yapacağım senin için. Ama burada aslında 20 yıl ne yapıyor? Evleniyor, çocuğa sahip oluyor. İşi gücü var, çalışıyor yani. Başka bir şey yok. Ve kaçımız bazen böyle yaşamaktayız değil mi? Ne yapıyorsun? Aslında işe gidiyorum, geliyorum. Çocuklarımı öpüyorum. Onlar için dua ediyorum. Yani eşimi seviyorum. Yani öyle tüm ailemi bir düzene sokuyorum ama aslında başka bir şey yapmıyorum ki. Ey anneler değil mi? Size bakıyorum şimdi. Ya bugün ne yaptın? Birkaç bez değiştirdim. Bir hikaye okudum çocuğuma. Bu kadar. Ya aslında hayat bundan ibaret mi? Bu zamanlarda Rab ne yapıyordu Yakup'un hayatında? Bu ne için oldu? Ve aslında Tanrı burada Yakup'un karakteri oluşturuyordu. Burada Yakup iyi bir karaktere kavuşuyordu. Olgunlaşıyordu. İyi bir şarap gibi. Tanrı onu bekletti ve şekillendirdi, biçimleştirdi ve onun hayatının üzerine çalışıyordu bu sürecinde. Hazırlıyordu geleceği için. Ve Tanrı için iyi karakter olmazsa olmaz. Tanrı için iyi karaktere sahip olmak her şey. Ne kadar armağanlısın fark etmez. Ne kadar yeteneklisin fark etmez. Ne kadar karizmatiksin fark etmez. Tanrı için iyi bir karaktere sahip olman lazım. Ve iyi bir karaktere sahip olmak için, karakterin oluşmak için sadece ve sadece yani bir sınıfta olmuyor. Aslında pazar günlerde olmuyor. Değil mi? Pazartesi gününde oluyor. İş yerinde, ailenin yanında, nasıl bir kocasın, nasıl bir işçisin, o zaman karakterin oluşuyor. Ve Tanrı için bu çok çok önemli. Çünkü bizim üzerimizde de bir kilise olarak, bir cemaat olarak bir çağrı var. Bir mesediş var. Bir geleceğimiz var. Tanrı bize vaatler vermedi mi? Verdi. Biz de bir şeye kavuşacağız birlikte. Ama Tanrı bizim karakterimiz üzerinde çalışmak istiyor. Ve bu sürecinde aslında Yakup 10 şey öğreniyor karakter hakkında. Ve karakter yaşayarak kazanılır. Yaşayarak kazanılır. Bir sınıfta, bir kitaptan öğrenmezsin ki karakter ne olduğunu. Karakter nedir? Yani iyi bir karaktere sahip olmak ne demek? Karakterin itibarından daha önemlidir. Karakterin itibarından daha önemlidir. Çünkü karakterin gerçek kişiliğin göstergesidir. İtibarın ise başkalarının sana karşı olan düşünceleridir. Doğru mu? Doğru. Karakter insanların bizi görmediği zamanda yaptıklarımızdır. Ancak Tanrı ve melekleri görmektedir. Acaba başka insanlar yokken ne yapıyorsun? İşte karakterin odur. Heraklitus şöyle demişti, eski Yunan bir filozof. Bir adamın karakteri kaderini tayin eder. Karakterin o kadar önemli ki. O zaman şimdi ucuna dokuna dokuna Yakup'un bu 20 yıl içerisinde ibret aldığı 10 olaya değineceğim. Tamam mı? 10 olay. Birincisi, Yakup sabır ve Tanrı'ya güvenmeyi öğrendi. Yani 20 yıl içerisinde sabır öğrenmezsen ölürsün zaten, değil mi? Yani Tanrı bizim sadece ve sadece ona güvenmeyi öğrenmemizi istiyor. Ve aslında bunu öğrene kadar bizi bekletecek ve bekletecek. Yakup için 20 yıl aldı. Musa için 40 yıl oldu. Musa, Tanrı Musa'yı 40 yıl bekletti. Değil mi? Çölde. Adam ne yapıyordu? Koyunlara bakıyordu. Bu kadar. 40 yıl. Ben 33 yıldayım. 33 yaşındayım yani. 40 yıl hayal edemeyin. Davut, Tanrı Davut'a 17 yaşındayken kral olacaksın dedi. Ama ancak 30 yaşındayken kral oldu. Yani 13 yıl bekledi. Ve biz de sabır ne kadar önemli olduğunu öğrenmemiz lazım. Çünkü sabır acı ama meyvesi tatlıdır. Değil mi? Sabreden derviş muradına ermiş. Sen de Tanrı seni bekletiyor mu? O zaman sabır öğreneceksin. Sabır öğreneceksin. Ve Rab'e dayan. Ve Rab'e güven. Birinci ders oydu. İkinci ibret. Evlilik. Yakup evlilik hakkında çok şeyler öğrendi bence. Bizim 21. yüzyılında evliliğe oldukça olumsuz bakılıyor aslında. İstanbul'da dahil. Mesela Elif Şafak, Türk yazarı, yeni kitabında, Şemsipare kitabında şöyle dedi. Ölene kadar seveceğim yemini ne kadar temelsiz aslında. Boş bir dayatma. Şu anı bilebiliriz sadece. Koca bir ömre dair edilen her taahhüt özünde zorlama diyor. Yani evliliğe ölümsüz bakıyor bu kadın. Bir arkadaşım şöyle dedi. Aşk evlilikte iyileşen geçici bir deliliktir. Yani aşık oldun mu hemen evlen de bitecek. Başka bir adam şöyle dedi. Bir düğün kendi çiçeklerini koklayabileceğin bir cenaze merasimidir. Çok sinik değil mi? Çok olumsuz. Başka bir kadın şöyle demiştir. En iyi evlilik kör bir kadın ile sağır bir adam arasındaki evliliktir. Doğru mu? Başka bir adam şöyle dedi. Bir psikologa gitmen gerekmiyor. Eşin zaten aynı soruları soracak hem de bir ücret ödemeksizin. Fakat kutsal kitaba göre evlilik çok iyi bir şey. Çok önemli bir şey. Bizim için bir kilise olarak bir erkek, bir kadın hayat boyunca ölene kadar evlilik vazgeçilme, yani çok çok çok önemli bir değer bizim için. Ve bence mümkün olduğu kadar gençken evlenmek çok iyi bir şey. Çünkü bizim arabamız Hyundai Starex, tamam mı? Hyundai Starex yük taşımak için, ağır bir yük taşımak için tasarlandı aslında. Ve benim arabam boşken aslında özellikle yani şu İstanbul caddelerde sağa sola kayıyor. Onu kontrol etmek zor. Boşken. Ama yüklüyken aslında onu kontrol etmek çok daha kolay. Dümdüz gidiyor. Ve aynen öyle bence erkekler yük taşımak için yaratıldılar. Sorumluluk için yaratıldılar. Ve bence erkekler evlenmelisiniz. Eğer karakterin gelişecekse. Tamam mı? Çünkü bir iyi bir eş Tanrı'dan zaten bir armağan. Bir adam, hikmetli bir adam şöyle demiştir. Bütün adamlar arızalı. Fakat evli adamlar bunun da hızlı farkına varırlar. Değil mi? Çünkü dost acı söyler ama eş çok acı söyler. Evlilik önemli. Yakup'un üçüncü aldığı ibret. Çocuklar. Çocuklar Rab'den bir armağandır. Kutsal kitaba göre. Bir bela değil, bir armağan. Tamam mı? Şikayet etmeyen çocuklarınız varsa. Aslında çocuklar bence ölümcül bir silah. Ben merkezliğini öldürmek için veriliyorlar. Tamam mı? Ve eğer bu mevsimde çocuklarınızla zorlanıyorsan sevinin. Çünkü ne oluyor bu sürecinde? Bencilliğin, ben merkezliğin ölüyor abi. Değil mi? Ve aslında Tanrı bana dört çocuk armağan etti. Galiba ben onlara çok ihtiyacım vardı. Tamam mı? Her bir yandan bencilliğim öldürmeye kalkıyorlar. Her tarafım delik deşik oldu. Kaçmak yok. Güzel bir şey. Ve şükrediyorum. Tamam mı? Yakup'un herhalde çok ihtiyacı vardı. Ve buna 12 çocuk verdi. Şans yok bu adam için. Çocuklarımızla uğraştığımızda, sabrettiğimizde, disiplin ettiğimizde, oyun oynadığımızda, hikayeler okuduğumuzda, yedirdiğimizde, bezlerini değiştirdiğimizde tanrısal karakterimiz oluşuyor. Bu mevsim Rab dilerse çok verimli bir mevsim olacaktır sizin hayatlarınızda. Yakup'un aldığı dördüncü ibret. Yakup dua etmeyi öğrendi. Bu arada. Yani geçen hafta gördük ki Tanrı onunla görüştü ve Yakup bir şekilde Tanrı'ya konuştu. Ama tam bir dua olmadı aslında. Biraz daha pazarlığa benzedi. Şu yaparsan ben şunu yapacağım demişti. Ama biz de dua etmeyi öğrenmeliyiz. Doğalca, samimiyetle, Tanrı'yla konuşmayı öğrenmeliyiz. Ve bu bir koltukta oturup öğrenemezsin. Ben ilk iman ettiğimde dua etmeyi öğrenmek istedim. Kilisede dua edenler vardı. Ben onlar gibi olmak istiyorum diye düşündüm kendi kendime. O zaman dua hakkında çok kitap okudum. Ne oldu? Sanki koltukta oturup spor hakkında ve diyet hakkında kitaplar okuyarak kilo vereceğimi zannettim. Ama olmaz. Bir şeyler yapman lazım. Aynen öyle. Dua etmek öğrenmek istersen kalk da dua et. Ama aslında dua etmek çok önemli bizim hayatlarımızda. Martin Luther şöyle demiştir. Nasıl ki terzilerin işi giysi yapmaksa ve ayakkabıcıların işi ayakkabı yapmaksa, Hristiyanların da işi dua etmektir. O zaman işine bak. Dua edelim. Dua eden bir halk olalım. Beşinci ibret. Yakup, Tanrı'nın kendi mesleğiyle bile ilgilendiğini öğrendi. Yani Yakup şaşalı bir şey yapmadı. Bir sarayda çalışmadı. Adam çobanlık yapıyor. Ama Tanrı ilgileniyor. Tanrı rüyasına girip ona bir business plan verdi. Yani ticari stratejisi verdi, değil mi? Şu yaparsan seni bereketleyeceğim. Senin mesleğin ne acaba? Acaba Tanrı sana mesleğin hakkında konuşmak ister mi? Yani Tanrı için sadece pazar günleri önemli mi? Yoksa diğer 6 gün de önemli mi acaba? Tanrı sadece pazar gününde konuşmaz ki. Pazartesi gününde de seninle konuşabiliyor, değil mi? Bu ilişkimiz her gün var olan bir ilişki oluyor. Yani şöyle düşünmeyelim. Kutsal ile gündem arasında fark yok. Aslında kutsallığı kendi gündemine tutmalısın. Dinim bu köşede ama öteki hayatım bu köşede. Olmasın yani. Tanrı her şeye hakimdir. Bizi her zaman seviyor ve her zaman Tanrı'yla yürüyebiliriz, dua edebiliriz. Ve aslında Lavan, Yakup'u aldatsa bile, Yakup dürüst bir şekilde işini sürdürmeyi öğreniyor. Maaşını 10 kez değiştirdi. Bu keçileri koyular ondan sakladı. Ama yine de Yakup vefalı bir şekilde, sadık bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Biz de İş yerlerimizde bir sürü aldatıcı insanlarla, insafsız patronlarla yani tanışacak mıyız? Tabii ki tanışacağız. Ama biz Rab'be layık bir şekilde işimizi yerine getirmeye gayret gösterelim. Değil mi? Yani bir Hristiyan ol. Hem pazar gününde, Tanrı sadece kilisedeki davranışınla ilgilenmiyor. Karakter oluşmak için iş yerinde. Yani elemanlarınız varsa onlara dürüst bir maaş ver. İsa Mesih ne dedi? Tanrı'ya Tanrı'nın hakkı ver. Sezar'a Sezar'ın hakkı ver. Vergimizi düzenli bir şekilde zamanında ödeyelim. Dürüst olalım. KDV dahil. Sen de iş yerinde Tanrı'ya layık bir şekilde çalışman ne demektir? İbret 6. Yakup Tanrı'nın doğaüstü sağlayışını da yaşadı. Doğaüstü sağlayış. Yani Yakup'un koyunları, keçileri olağanüstü bir şekilde çoğaldılar. Ve o 6 sene içerisinde adam oldukça zenginleşti. Yani ve Tanrı Yakup'un aldatıldığını gördü ve onu refaha kavuşturdu. Tanrı çocuklarını seviyor ve bütün gereksinimlerimizi temin edecektir. Değil mi? Matı 6:33. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. Bir şart var. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. 2 hafta sonra bağış günümüz var ya, imanla verelim Rab'e. O bize bakmayacak mı? Tabii ki bakacak. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Bunu yaşayan var mı? Yani Tanrı benim için olağanüstü bir şekilde beklediğim bir kaynaktan sağladı. Bunu yaşayanlar var mı aramızda? Tabii ki var. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Bize bakıyor. Benim çocuklarıma bakmaz mıyım? İbret 7. Yakup haksızlığa karşı nasıl davranılması gerektiğini öğrendi. Yani bu adam, mafya babası Lavan, onun haklarını yedi. Değil mi? Aldattı. Defalarca. Maaşını 10 kez değiştirdi. Hayal edebiliyor musun? Şimdi ayın sonuna geldik, maaşımı bekliyorum. Beklediğim gibi olmuyor. Nasıl bir patron? Fakat Tanrı'ya güvenip çektiği bütün eziyete rağmen Yakup vefalı bir şekilde çalışmaya devam etti. Ve aslında Pavlos, Elçi Pavlos yeni anlaşmada bunu da yaşadı. Şöyle yazdı Filipiler kitabında. Yoksulluk çekmeyi de bilirim. Bolluk içinde yaşamayı da ister tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamının sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şey yapabilirim. Acaba sen bu sırrı öğrendin mi? Yani memnunum Tanrı'nın huzurunda. İster bol içinde, ister hiçbir şeyim yokken. Bu da olgunluğun önemli bir malzemesidir. Haksızlık çekiyor musun? Bilmiyorum. Belki çekiyorsunuz. Sizin için dua etmek istiyoruz. Ve Rab size tahammül verecek. Aldı ibret 8. 3 tane kaldı. İyi misiniz? Bugün uzun bir liste oldu. Biraz İngiliz gibi oldum. Normalde hikayeler anlatarak anlatıyoruz. İngilizler listeler çok seviyorlar. Ama çok büyük bir süreç. Yani 20 yıl olduğu için onu özetleyerek yapmaya kalktım. Tamam mı? Bağışlar mısınız beni? Tamam. Şimdi. Sabır öğreniyorsunuz. Rab sizi bekletecek ve bekletecek. Ve herkes çay içerken sen burada kalacaksın. Öğreneceksin abi. Öğrenmek istersen problem yok. İbret 8. Ne ekersin onu biçersin. Ne ekersin onu biçersin. Yakup babasını kör olduğu için aldattı. Şimdi ise aldanıyor. Ve aşktan gözleri kör olduğundan dolayı. Farkında mısınız? Kurnazlık ekti, şimdi kurnazlığını biçiyor. Ava giden avlanır. Bumerang gibi. Bumerangı biliyor musunuz? Fırlatıyorsun, bir gidiyor ve sana geri geliyor. Günah öyle. Fırlatıyorsun, bir gidiyor, birkaç sene sonra başına dönecek. Kilisedeki kedi gibi. Yani onu ne kadar çok kovarsam geri geliyor. Hem de onu davet edenler de var aramızda. Günahın sonuçları var. Tanrı bizi affediyor, evet. Müjde bu. Tanrı bizi affediyor. Ama yaşadığımız dünyada bu prensip geçerlidir. Yoksa işlediğin günaha ne oldu? Ektin, ne oldu? Ektiysen biçeceksin. Onun sonucuna katlanacaksın. Çünkü bu şekilde karakterimiz oluşuyor. Derslerimizi alıyoruz değil mi? Parmağımı ateşe koydum. Yandım. Bir daha yapmayacağım. Bir şeyler öğrendim. Ne biçersin, ne ekersin, onu biçersin. Aynen öyle abiciğim. Uyumsuzluk mu ektin? Uyumsuzluk mu ektin? Yalnızlık biçeceksin. Yani dostlar istersen dostça davran. Değil mi? Herkesi eleştiriyor musun? Eleştirileceksin. Gülme komşu, senin de başına gel. Bir düşünceyi ekersin, bir eylemi biçersin. Bir eylemi ekersin, bir alışkanlığı biçersin. Bir alışkanlığı ekersin, bir karakteri biçersin. Bir karakteri ekersin, kendi yazgını biçersin. Kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz arkadaşlar. Ne ekersin, onu biçersin. Yakup da bunu öğrendi. İbret 9. Yakup anlaşmazlıkları halletmeye öğrendi. Barışmaya öğrendi. Yani ilk önce Esav'dan, abisinden kaçtı. Değil mi? Ama şimdi Lavan'dan kaçmaya çalıştı. Olmadı. Çünkü Rab ona bir şeyler öğretmek istedi. Ve barışma öğrendi. Ve onlar birlikte anlaştılar. Barıştılar. Tanrı'nın huzurunda dua ettiler. Ve öpüşerek ayrıldılar. Güzel bir şey. Ve aslında biz de olgunlaşacaksak ilişkilerimizi bozmamaya öğrenmeliyiz. Yani derin ilişkiler kurmaya öğrenmeliyiz. Affetmeye ve affedilmeyi öğrenmeliyiz. Yakup bunu öğrenmiş oldu. Şimdi gelecek hafta göreceğiz ki Esav'ın yanına gidecek. Abisine dönecek. Ne olacak acaba? Barışacak mı? İsterseniz bu hafta okuyabilirsiniz. Bu kitap ücretsiz. İbret 10 ve en son ibret. Dünya Rahelleri seviyor. Fakat Tanrı Lea'ları seviyor. Rahel güzeldi. Lea çirkindi. Rahel sevildi. Lea sevilmedi. Rahel popülerdi. Okulda en popüler kız oydu. Herkes onun yanına gelmek istedi. Değil mi? Becerikli, yetenekli, dünyanın gözlerinde başarılı Rahel. Lea ise sıradan bir kişiydi. Pek şey yoktu. Tamam mı? Belki sen de kendin hakkında öyle düşünüyorsun. Ya ben pek şey değilim. Yani benden cacık olmaz. Yani ben sıradan bir kişiyim. Özel bir yeteneğim yok. Özel bir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Ve etrafına baktığında oh, şu kız çok güzel, benden daha çok zayıf. Şu adam çok yetenekli, benden daha başarılı. Mesleğine bak. Bilmiyorum, Facebook'a bakarsın. Okul arkadaşlarına ne yapıyorlar. Benimkine hep şey, uçuyorlar. Ama dünya Rahelleri seviyor. Tanrı ise Lea seviyor. Şu ayete bakalım. Yaratılış 29-31. Okuduk daha önce. Rab Lea'nın sevilmediğini görünce çocuk sahibi olmasını sağladı. Acıdı ona. Ama neden? Çünkü İbrahim'e vaat edilen soy, Tanrı İbrahim'e bir vaat verdi. Senin soyundan bir kurtarıcı gelecek diye. Tamam mı? Şey, Dave, geçer misin ileriye? Şey bakmak istiyorum. İbrahim, İshak, soy kutusu. Şimdi Tanrı İbrahim'e bir vaat verdi. Senin soyundan bir kurtarıcı gelecek. İsa Mesih gelecek diye. Değil mi? Ondan sonra o vaat İshak'a geçti. İsa'nın soyundan. Ondan sonra Yakub'a, ya yani İsa'ya değil Tanrı Yakub'u seçti. Yakub'a geçti ve şimdi hangi eşten gelecek? Aslında Rahel'den değil, sevilmiş olan, güzel olandan değil, Lea'dan gelecek. Lea'nın dördüncü çocuğu Yahuda. Ve aslında bu vaat Yahuda geçecekti. Yahuda'nın soyundan Kral Davut, Hazreti Davut gelecekti. Ve en sonunda İsa Mesih sonuç olarak doğacaktı. Yani Tanrı Rahel'den değil Lea'dan bu vaati sürdürdü. Tamam mı? Tanrı Lea'ya acıdı ve belki sen kendini Lea gibi hissediyorsun. Hiçbir şeyim yok. Tanrı seni kullanacak. Tanrı seni kullanacak. İşte Tanrı'nın zihinleri alt üst eden egemenliği budur. Düşüncelerimize ters. Tam ters.
1. Korintiler 1:27. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Tanrı Rahelleri seçmiyor, Leyalları seçiyor. İsa Mesih şöyle dedi, işte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacaktır. İsa Mesih nerede doğdu? Bir sarayda değil. Geldi kral, Tanrı'nın göndermiş olan. Bir sarayda doğmadı ki, bir ahırda doğdu. Yani Tanrı saray gibi insanları belki bereketlemeyecek ama ahır gibi insanları seviyor. Alçak insanları seviyor. Ve herkes İsa Mesih'in hayatından büyük bir zafer bekliyordu. Yahudiler bekliyorlardı, tamam mı? Romalıları kovacak, bizi zafere ulaştıracak, Tanrı'nın gücünü gösterecek. Bekliyorlardı. Şöyle ne olacak? Ve İsa Mesih'in hayatına sonuna yaklaştığımızda ne görüyoruz? Adam daha güçlü değil, daha zayıf gözükmeye başlıyor. Ve aslında İsa Mesih çarmıha gerildi. Yükseltileceğine aşağılandı. Bu şaşırtıcı bir şey. Değil mi? Ne olacak? Yani biz, Tanrı bu adamla birlikte değil mi? Ve aslında Yahudiler için daha büyük bir rezalet, daha büyük bir ayıp, bir lanet, bir hayal kırıklığı olamazdı. Çarmıh onlar için pis bir şeydi. Lanet. Demek ki İsa Mesih Tanrı tarafından lanetlenmiş miydi? Öyle düşündüler. Bunu anlayamadılar ve Allah elçisine zeval vermez diyerek çarmıha inkar edenler çok var. Ya İsa Mesih gerçekten Tanrı'dan gelmedi ya da gerçekten çarmıhta ölmedi. Çünkü yoksa böyle bir şey olamazdı diye düşünenler çok var bu ülkede. Fakat asıl gerçeği şudur ki çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık. Saçma. Biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Ve arkadaşlar dünya Rahelleri seviyor. Ama Tanrı Leyalları seviyor. Bizi seviyor. Tamam mı? Sen çirkin olduğunu demiyorum. Ama Tanrı neyle ilgileniyor? Yüzeysel olarak nasıl gözüktüğünü değil. Karakterinle ilgileniyor. Karakterin nasıl? Bu yüzden Yakup'u 20 yıl bekletti. Belki seni de bekletecek. Belki sen de şimdi böyle bir süreç içindesin. Acaba Tanrı ne yapıyor benim hayatımda? Her gün yani işe gidiyorum, geliyorum, çalışıyorum, doğru dürüst bir şekilde davranmaya çalışıyorum ama ne olacak? Yani bunun özelliği ne? Ben yiğitçe bir şekilde yaşamıyorum ki. Ben bir kahraman olmak istiyorum. Yani çocuğum okuldan alacağım, ona yemek vereceğim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hayat bundan ibaret ise ne için yaşıyoruz? Ama Tanrı senin yüreğinde çalışıyor ve seni hazırlıyor bir şeyler için. Güzel bir gelecek için. Çünkü Tanrı seni seviyor, bizi seviyor. Ve o yüzden İsa Mesih'i gönderdi. Bizi kurtarmak için. Bizi kendine çekmek için. Ve biz şimdi onu anmak için, kutlamak için Rab'bin sofrasına katılacağız birlikte.